Ayrım 60.
Özgürlüğün oğulları. 18. yüzyılın ilk yarısı boyunca İngiliz masonları, başta New England olmak üzere kolonilerde hızlı ve ciddi bir örgütlenme içine girdiler. 1717'de Londra'da yapılan büyük loca toplantısı ile birlikte getirilen yeni düzenlemeler, Amerika'daki biraderlere de düzenli olarak iletiliyordu. Boston ve Philadelphia'da yoğunlaşmaya ilişkin elimizdeki ilk yazışma ve belgeler 1730'ların başlarına ait. Aynı günlerde Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın en önemli liderlerinden Benjamin Franklin'in de Philadelphia'daki Aziz John Locası'na kayıtlı olduğunu ve 1731'de Üstad Mason derecesini aldığını biliyoruz. Amerika'da masonluk üzerine ilk makalede 1730 yılında Franklin'in çıkardığı The Pennsylvania Gazette'de yayımlanmıştı. Graham Hancock, Robert Bowell, Talisman, Sacred Cities, Sacred Faith, sayfa 12. Yeni dünyadaki sömürgeleri elinde tutmak isteyen İngiltere'nin burjuvazisiyle burada kendi bağımsız devletler birliğini kurmayı hedefleyen Amerikalı koloni halkı arasında çıkar çatışmasına dayalı keskin çelişkiler olması beklenebilir. Ancak kral ve parlamento için Boston ve Philadelphia'dan başlayarak tüm kolonilere yayılan yeni fikir ve talepler nedenli tehlikeli ve asice ise İngiliz burjuvazisinin hatırı sayılır bir bölümü içinde bu gelişmeler o denli sevindiriciydi. Amerika ile yapılan ticareti elinde tutan ve kolonilerde giderek artan oranda yatırımlar gerçekleştiren bu gruplar, Amerika yıldızının işaret ettiği uzak topraklarda yeni Roma'yı kurma düşünü gerçekleştirmek üzere olduklarına inanıyorlardı çünkü. Amerikan kolonilerinde Benjamin Franklin'in de yoğun çabalarıyla hızla yaygınlaşan Mason locaları, daha işin başından itibaren bağımsızlık fikrinin ateşli savunuculuğunu üstlenmişlerdi. Yurtseverlik, patriotizm düşüncesi çoğunlukla yeni kıtanın kısa dönemde zenginleşip büyümüş sanayi ve ticaret burjuvazisince benimseniyordu ama özgürlük parolası kolonilerdeki küçük çiftçilerin, doğu kentlerindeki işçi sınıfının ve aydınların da desteğini almıştı. Açıkçası kimse Amerika topraklarında üretilen zenginlikten İngiltere'ye büyük paylar verilmesinden hoşnut değildi. 18. yüzyılın ikinci yarısında sömürgelerden ithal edilen mallarla ilgili kotaların arttırılması, harç ve gümrük işlemlerinin kapsamlarının genişletilmesi gibi uygulamalar, gelirlerine büyük darbe indirilen koloni ticaret burjuvazisi ile İngiltere meşruti yönetiminin arasını iyice açacak, bu arada Amerika'daki bağımsızlık hareketine el altından destek ilginç bir biçimde İngiliz burjuvazisinden gelecekti. Benjamin Franklin, 1752-62 yılları arasında İngiltere'de kaldığı süre boyunca İngiliz ve Amerikan masonları, dolayısıyla burjuvazileri arasında bir köprü görevini üstlendi. Burada yapılan loca toplantılarında Amerika'da kurulması düşünülen Bağımsız Cumhuriyetler Federasyonu'nun neye benzemesi gerektiğine ilişkin ayrıntılar tartışılıyordu. 1764 yılında İngiltere Kralı sömürgelerin batısında Allegheny Dağları ile Mississippi arasında kalan bölgeyi İngiliz tahtının mülkü ilan etti ve buralara koloni çiftçilerinin yerleşmesini yasakladı. 1765 yılında duyurulan yeni bir yasayla da sömürgelerdeki her türlü belge, sözleşme, gazete, dergi ve hukuki metinleri içerecek basılı kağıtlar üzerinden damga resmi alınacağı bildirildi. Bu, Amerika'da iş yapan herkesi bir haraç yüküyle karşı karşıya bırakıyor ama en çok gazeteciler, hukukçular ve iş adamlarını etkiliyordu. Çok kısa bir süre içinde Boston'dan Güney Carolina'ya dek uzanan bir bölge içinde kendilerine özgürlüğün oğulları, Sons of Liberty diyen insanlardan kurulu gizli örgüt, hücreleri tarafından düzenlenen yaygın bir protesto kampanyası başladı. Howard Kinkota editörlüğündeki An Outline of American History adlı resmi doküman, Mayıs 1994. Ofisler basıldı, gümrük görevlileri istifaya zorlandı. Nefret uyandıran damgalar protesto çığlıkları arasında yok edildi. 1766'da Amerika'daki tepkileri İngiliz ticaret burjuvazisinin de açık açık desteklemesi ve direnişin temsilcisi olarak ortaya çıkan Benjamin Franklin'in de ikna edici kararlılığı sonucu İngiltere Kralı geri adım atıp damga resmi yasasını geri aldı. F. Zubritsky, D. Mitropolsky ve Carroll. Kapitalist Toplum, sayfa 61. Özgürlüğün oğulları tıpkı masonluğa benzeyen kapalı bir yapıya, kriptik simgelere ve parolalara sahip birbiriyle koordinasyon halindeki devrimci gruplardan oluşuyordu ve Amerikan devriminin ünlü mason önderlerinden bir diğeri Paul Revere de örgütün etkin üyeleri arasındaydı. David Hackett Fisher, Paul Revere's Right, sayfa 22. 1760'ların ikinci yarısından itibaren Revere hem özgürlüğün oğullarının saygın liderlerinden biri haline geldi hem de mason localarındaki yükselişini sürdürdü. 1768'de bağlı bulunduğu St. Andrews locasında sekreter görevini yürütmeye başlamıştı. Aynı zamanda Massachusetts'teki eski masonlar büyük locasının da liderlerinden biriydi ve Amerikan devriminin ünlü simalarından yakın dostu Dr. Joseph Warren ile de bu locada tanışacaktı. Jane A. Traber, A True Republican, Life of Paul Ray, sayfa 67. Amerika'daki devrim ve bağımsızlık rüzgarı, özgürlüğün oğullarıyla mason localarının buluşması sonucu yeni bir ivme kazanıyor ve hareketin liderliğini büyük oranda masonlar üstleniyordu. St. Andrews locası, Paul Revere dışında da liderler yetiştirmişti. Özgürlüğün oğullarında sekreterlik görevini yürüten William Palfrey ve örgütün kurucu çekirdeği olarak bilinen Sadık Dokuzlar, Loyal Nine grubundan Thomas Crafts gibi. Stephen J. Bullock, Revolutionary Brotherhood, sayfa 107. Bu üç adam 1773'te çay üzerindeki gümrük narhını protesto etmek üzere gerçekleştirilen ve Boston Çay Partisi adıyla bilinen eylemin de planlayıcıları arasındaydılar. Gizli toplantı ve buluşmalarını tıpkı İngiltere'deki masonlar, düzleyiciler ya da 1500 yıl öncesinin Romalı fraternis grupları gibi tavernalarda gerçekleştiriyorlardı. İngiltere ile Amerikan kolonileri arasındaki gerilim, limandaki İngiliz çaylarının denize döküldüğü Boston Çay Partisi eyleminden sonra hızla tırmandı. 1774'te 12 eyaletten 55 temsilcinin katılımıyla Philadelphia'da toplanan kongre, kralın ezici ve aşağılayıcı tavırlarını protesto eden bir dilekçeyi İngiltere'ye gönderme kararı aldı. Bunun üzerine Kral 3. George, Kuzey Amerika sömürgelerini asi ilan etti ve başkaldırıyı silah zoruyla ezme kararı aldı. Artık kolonilerde İngilizler işgalci, yerli sakinler de devrimci kimliğini üstleniyor, küçük isyan ve protestolar büyük bir bağımsızlık savaşına dönüşüyordu. Her savaş düzenli bir ordu ve yetkin bir başkomutan gerektirirdi. Amerikan özgürlük savaşçıları da kendi oluşturdukları ordunun başına ülkenin bir başka ünlü mason lideri olan George Washington'ı seçtiler. 4 Temmuz 1776 sabahının ilk saatlerinde Amerikan devriminin öncüleri tarafından hazırlanan bağımsızlık bildirgesi coşkuyla imzalandı. Belgede imzası olan 56 temsilciden 12'si yani 4'te 1'ine yakını masondu ve bu liste Benjamin Franklin, Richard Stockton, John Hancock, George Walton ve Robert Payne gibi liderleri içermekteydi. Diğer yandan bildiriyi kaleme alan Thomas Jefferson, mason düşüncesi ve ideallerine hep sıcak baksa da hiçbir zaman loca üyesi olmamış ve örgüte katılmamıştı. Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasının ardından yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin ruhu ve kişiliğine yadsınamayacak oranda masonik simgeler yerleşecekti. Bir dolarlık banknotun üzerine de basılan ünlü her şeyi gören göz gibi. Başkent Washington'ın DC adı devrimi izleyen günlerde paftalara Roma olarak kaydedilmişti. İçinden geçen Potomac Nehri ise Tiber adıyla gösteriliyordu. Parlamento binasına Capitol adı verildi, tıpkı Roma'daki resmi tapınak gibi. Binanın mimarisinden iç dekorasyonuna dek bütünüyle Roma motifleri örnek alınmıştı. Sonunda okyanusun ötesindeki batı kıyılarında bir zamanlar ütopya olarak görülen bağımsız, güçlü ve özgür yeni Roma'yı kurmaya yönelik mason düşleri yaşama geçiriliyor muydu yoksa? Jacoben Masonlar. Bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının ardından İngiltere ile savaş kızışırken devrimin öncülerinden Benjamin Franklin de Fransa'nın yardım ve desteğini sağlamak için oluşturulan resmi delegasyonun başkanı sıfatıyla Paris'e geldi. Yeni dünyada yaşananlar kendi Burjuva devriminin şafağında olan Fransızları bir hayli heyecanlandırmışa benziyordu. Öyle ki Amerika'nın entelektüel yüzü olarak görülen Franklin, Paris'te beklemediği kadar büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Buna karşın delegasyon talep ettiği desteği ancak 2 yıl süren görüşmeler sonucunda 1778'de 16. Louis'in Dışişleri Bakanı Comte de Vergès'in onayıyla alabilecekti. Ama Franklin'in bundan pek de şikayetçi olduğu söylenemezdi doğrusu. Çünkü bu arada zamanının önemli bir bölümünü de Fransız localarındaki biraderleriyle görüş alışverişinde bulunmak için kullanmış ve Fransa'da çok sayıda hayran kazanmayı bilmişti. Hatta bu hayranlık o noktalara vardı ki Fransa'da Franklin kültleri bile kuruldu. Graham Hancock, Robert Bowell, adı geçen eser, sayfa 14. Gerek Burjuva devriminin gerek Mason localarının 18. yüzyıl sonunda Fransa'da yaşadığı süreç İngiltere'den de Amerika'dan da oldukça farklı bir seyir izledi. 17. yüzyıl sonlarından itibaren Paris'te ve Taşra'da esen rüzgarlar aydınlanma düşüncesi çevresinde toplananların yelkenlerini şişiriyordu ve bu büyük köklü düşünsel ve siyasi dönüşümün yarattığı heyecan Anglo-Sakson dünyasında olduğu gibi uzlaşmacı eğilimlerin ortaya çıkmasına pek izin verecek gibi değildi. Cromwell tarafından verilen karar sonucu, bizzat parlamento eliyle bir anda saf dışı bırakılan düzleyicilerin savundukları bütün sosyal reform ve yenilenme düşünceleri 17. yüzyıl sonlarından itibaren Fransa'da çok daha canlı biçimde dirilmişti. John Lilburn'un fikir babalığı yaptığı halk anlaşmasının ilkeleri 1750'lerde aydınlanmanın en büyük düşünürlerinden Jean-Jacques Rousseau'nun kaleme aldığı ünlü toplum sözleşmesinde adeta temize çekiliyor, binlerce yılın özgürlük, eşitlik ve adalet düşlerini kısa ve rahat okunan söyleşi notları halinde derleyen bu yapıt yaklaşan devrimin izleyeceği yola da ışık tutuyordu. Rousseau çoğu uzmana göre hem düzleyicilerden ve Lilburn'dan esin almıştı hem de 18. yüzyılın ünlü düşünürü inisiyasyonu 1730'da Londra'da Horn Tavern Locası'nda gerçekleştirmiş. Bakınız Grand Lodge of British Columbia and Yukon web sitesi A Few Famous Freemasons. Üstad Mason Charles Montesquieu'den. Kendisinin de Mason olduğuna ilişkin iddiaları doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da kanıt olmasa da devrimin hemen öncesinde kurulan ve 9 kız kardeş locası ile birlikte en büyük iki devrimci loca arasında sayılan toplum sözleşmesi locası, Masonların Rousseau'yu nedenli önemseyip yücelttiklerini görmek için yeterli. Bunun yanı sıra toplum sözleşmesindeki temel bakışın genel anlamda fraternis düşüncesiyle büyük oranda uyumlu olduğunu da söyleyebiliriz. İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur. Falan kimse kendini başkaldırının efendisi sanır ama böyle sanması onlardan daha da köle olmasına engel değildir. Bu değişme nasıl olmuş bilmiyorum. Bunu yasallaştıran nedir? İşte bu soruya karşılık verebilirim sanıyorum. Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, sayfa 14. Rousseau, insan uygarlığının en eski aşamalarındaki özgürlük, rasyonel düzen ve paylaşımcılığa duyduğu umutsuz özlemi gizlemezken, değişimi ortaya çıkaran unsurun kaba güç olduğunu ama onu kalıcı ve resmi hale getirenin ise yaşam ilkelerini düzenleyen toplumsal sözleşmeler olduğunu vurgular. Bunun fraternis düşüncesinin temel saptamalarıyla birebir aynı olduğunu bir kez daha yinelemeye gerek yok. 5000 yılı aşkın geçmişe sahip gelenek, toplumsal dengelerin kadınlar aleyhine bozulmasının ardından sınıflı toplum yapısının ortaya çıkmasını, kaba güç tarafından yaratılıp yasa ve sözleşmelerle tescil edilmiş bir trajik bir sapma olarak görüyor. Yanlış uygarlığın düzeltilip rayına oturtulması için hataları geri almaya, bunu ilk büyük kırılma noktasından başlamak gerektiğini söylüyordu. Aydınlanmanın ünlü Mason düşünürleri arasında inisiyasyonu 9 Kız Kardeş Locası'nda yapılan Franco Mary Arret de Voltaire'in adını da anmamız gerekiyor. Locaya adını veren 9 Kız Kardeş'in hem Tanrıçanın esin perileri olan 9 Muse'ye hem de Sibirlere gönderme yaptığını söylemeye gerek var mı? Kilise düzenine ve Hristiyan dogmasına karşı alaycı ve keskin eleştirileriyle 18. yüzyıl ortalarında dikkatleri üzerine toplayan Voltaire, Fransa'daki ağır sansür uygulamalarına karşın toplumsal reform taleplerini ve ülkedeki temel kurumların çürümüşlüğüne duyduğu tepkiyi açık yüreklilikle dile getirmiş. Bu nedenle bir süre Bastille'de yatmak zorunda kalmıştı. Fransa'da aydınlanma daha başlangıçtan itibaren kiliseyle bağlarını bütünüyle kopardı. Bilim ve özgür düşüncenin bayraktarlığını büyük bir kararlılıkla üstlendi. Bunun yalnızca Katolik dogmatizmi ve Vatikan'a karşı tavır almakla sınırlı kalan uzlaşmacı bir tavır olmadığının altını dikkatle çizmek gerekiyor. Fransız aydınlanmacıları Hristiyan inanç ve kurumlaşmasını bütünüyle reddedip din yerine akıl çağı ilkelerini ve deist inanç anlayışını egemen kılmanın hazırlıklarını yapıyordu. Evrenin yaratıcı gücü olarak var olan ama toplumsal düzene seçilmiş temsilciler ve kutsal emirler ya da yasalar aracılığıyla müdahale etmeyen ancak bilim ve akıl yoluyla anlaşılabilir, kavranabilir, varlığı ve gücü hissedilebilir. Koruyucu ve gözetici bir tanrı imgesi çevresinde yüce varlık kültü, Supreme Being Cult olarak bilinen alternatif bir inanç sistemi aydınlanmacılar ve mason locaları arasında çoktan yerleşmeye başlamıştı bile. Aydınlanma Hristiyan dinini yansıladı, diyor Konrad Göringer. Akıl vahiy doğada tanrı oldu. Eğer aydınlanma tanrı mitini ortadan kaldırmadıysa bile onu bir tür görünmeyen ilahi güç, kendisi de doğanın yasalarına bağlı bir evren gözeticisi durumuna indirgedi. Deizm de tıpkı ateizm gibi aydınlanmanın verimli toprağında yeşerdi ve hiç kuşkusuz birçok deist aslında ateistti. Masonik localarda deistik tanrı evrenin yüce mimarı olarak sembolize edildi ve bu elbette Hristiyan inancının tanrısı değildi. Konrad Göringer, The Enlightenment, Freemasonry and the Illuminati. Aydınlanma bilgiyi ve aklı her şeyin önüne çıkaran, oldukça kapsamlı ve heterojen bir düşünceler topluluğu üzerine kurulmuştu ve 17. yüzyıldan itibaren hızla gelişmeye başlayan bütün bilimsel disiplinlerle birlikte edebiyat, resim, tiyatro ve müzikle de el ele veriyordu. Bu denli kapsamlı bir felsefi politik hareket, doğal olarak insanoğlunun sahip olduğu bütün bilgi birikimini, Hristiyan egemenliği boyunca unutturulan antik bilgelik dahil, kucaklayıp kategorize edecek dev bir yapıta şiddetle ihtiyaç duyuyordu 18. yüzyılda. Benzetme yerinde ise bir tür modern Sibir'in koleksiyonu yaratılmalıydı artık. Bu zorlu işin altından kalkmak üzere ellerini taşın altına sokanlar da yine coşkulu ve kararlı Fransız aydınlanmacıları oldu. Denis Diderot ve Jean D'Alembert'in girişimleriyle başlayan ansiklopedi hamlesi, hızla Avrupa'ya yayılmakta olan akıl çağı beklentilerinin vazgeçilmez başyapıtı haline gelecekti. Eğer İncil Hristiyan aydınlanmasının kutsal kitabıysa, ansiklopedi de aydınlanma hareketinin esin kaynağıydı. Burada sanat, bilim mekaniği ve felsefe ile ilgili insan bilgisini derleyen ve 1780'de 36 cilde dek varmış bir yapıt söz konusuydu. 1751'de ateist Diderot ile başlayan ansiklopedi, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Buffon, Turgot ve diğerlerinin de imzalarını taşıyordu. Diderot'un derlemesinin ilk basımını onurlandırmak üzere ilk sayfaya ışık ve başkaldırının simgesi olan Lucifer, Tanrıçayı simgelemek üzere Venüs'e verilen çok eski bir addır ve sözcük anlamı ışığı getirendir. 5. yüzyıldan itibaren Hristiyan kültürü tarafından şeytan, bütün pagan değerlerin en güçlüsü olan Tanrıçayla da özdeşleştirilince, kilise tarafından Lucifer olarak adlandırılmıştır.